Jones.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle programımıza biraz gecikmeli olarak başlıyoruz. Ben Bilal Çetin ve değerli gazeteci arkadaşım Fatih Atik'le birlikte Türkiye ve Dünya gündeminin satır aralığını birlikte değerlendireceğiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş'la birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Fatih Atik, hemen başlayalım istersen.
Evet.
Ani bir giriş yapalım. Sürpriz bir gelişme oldu biraz önce. ABD Başkanı Trump Twitter hesabından açıklama yaptı. Dünya tarihinde bir ilktir galiba. Dışişleri Bakanlığı değiştirdiğini Twitter üzerinden açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldığını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsun bu sürpriz gelişmeyi?
Valla hiç beklendik bir şey değil. Beklemiyorduk böyle bir gelişmeyi. Çünkü Tillerson Türkiye ile ilişkilerde önemli bir aktördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la 3,5 saatlik bir görüşme yapmıştı Ankara ziyaretinde. Tillerson o açıdan çok önemli bir isim. Sadece Türkiye açısından değil, diğer ülkelerle de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerini yönlendirme bakımından son derece önemliydi. Ama şunu söyleyeyim, Trump'ın ilk geldiği ekipten de sadece Tillerson kalmıştı. Onun da kellesi gitti.
Yani birçok bakanı zaman değiştirdi
tabii Trump. Tabii. Yani Beyaz Saray'a getirdiği ekipten kimse kalmadı, evet, şu anda. En son dayanan Tillerson'dı. Tillerson'ı da bu şekilde aldı. Sosyal medya aracılığıyla bunun duyurulması da bir enteresan tabii, senin söylediğin gibi. Ama cevap da Tillerson'dan geldi. O da bir tweet attı. Ben de kararı Twitter'dan öğrendim diye. Yani Amerika, yeni dünya düzeni böyle bir şey işte.
Dijital çağ diyoruz, sosyal medya çağı diyoruz. Demek ki bu çağ böyle bir şey. Tabii Tillerson'ın görevden alınması bizim açımızdan bizi şöyle ilgilendiriyor. Suriye'deki gelişmeler nasıl olacak? Özellikle Afrin, Membiç konusu, evet, Fırat'ın doğusundaki PYD, YPG konusu nasıl olacak? O açıdan ilgilendiriyor bizi Tillerson'ın görevden alınması. Tabii Tillerson'ın yerine getirilen isim de enteresan. CIA Başkanı Pompeo'yu Dışişleri Bakanı olarak atayacağını açıkladı Trump. Ve CIA Başkanı'na da Başkan Yardımcısı kadın isim. İlk defa CIA Başkanı'na bir kadın gelmiş olacak. Tabii Pompeo da farklı görüşleri olan bir isim. Özellikle Türkiye'ye yönelik farklı düşünceleri olan bir isim. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne destek verdiği yönünde iddialar olan bir isim.
FETÖ ile ilgili olumlu açıklamaları vardı.
Evet, olumlu açıklamaları vardı. Bu nedenle de Pompeo'nun gelmesi hem dünyadaki siyaset açısından hem Orta Doğu'daki gelişmeler açısından farklı gelişmelere yol açabilir. Tabii Trump'ın açıklamasında dikkat çeken bir nokta var. Tillerson'ı neden görevden aldığına ilişkin İran'la ilişkiler konusundaki anlaşmazlığı ifade etti. Biliyorsun Tillerson ABD-İran ilişkileri konusunda daha ılımlı bir politika izliyordu. Özellikle de İran'la yapılan nükleer anlaşma konusunda Tillerson Trump'la farklı görüşler taşıyordu. Anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri ile İran ilişkileri konusunda daha gerilimli bir dönem başlayacak. Tillerson'ın görevden alınıp Pompeo'nun göreve getirilmesini ben bunun işareti olarak değerlendiriyorum.
Öyle görünüyor. Çünkü Trump'ın göreve geldiği günden itibaren, hatta öncesinde yaptığı açıklamalarda İran'la ilişkileri hedef ülke İran'dı. Amerika'nın açıkladığı ulusal güvenlik eylem planında da hatırlarsın, bundan birkaç ay önce bu programda da konuşmuştuk. Ulusal güvenlik stratejisini açıklamışlardı. En önemli tehdit İran olarak görünüyordu.
Evet.
Trump göreve gelmeden önceki yaptığı açıklamalarda da İran'a dönük olarak Obama'nın yaptığı nükleer anlaşmayı eleştiren ve bunu iptal edeceğine dönük beyanları vardı. Şimdi Tillerson nasıl bir karakter? Tillerson'ı biraz söylemek lazım, yorumlamak lazım. Tillerson daha önce ExxonMobil'in CEO'luğunu yapıyordu. Yani dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bir tanesi.
Evet.
Dolayısıyla ülke liderleriyle, onun dışında yöneticilerle, askerlerle gerektiğinde ülke gerçekleriyle, bölge gerçeklerine göre hareketler geliştirebilen ve daha çok işi yürütmeye dönük. Yani işler yürüsün, gerginlikleri bir tarafa bırakalım ama işleri yürütelim noktasında hareket edebilen, diplomatik tarafı yüksek bir adamdı ve daha çok kendi çıkar ilişkisini yürütmeye dönük olarak gerilimden ziyade uzlaşmacı bir tarafı olduğunu bildiğimiz bir isimdi. hem Türkiye için önemli hem dünyadaki dengeler için önemli. Ama önemli bir isimdi. Tillerson dediğim gibi Amerikan yönetiminde Trump'ın görevde kalan son ismiydi. Hı hı. Onu da kendi kendinin alması Amerikan yönetiminin senin dediğin gibi daha sertleşeceğinin delaletidir benim açımdan da. Şimdi, önümüzdeki süreçte Pompeo'yla ve onun başkan yardımcısıyla hareket etmesi Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika'nın ilerleyen günlerde hem Rusya'yla hem İran'la hem Orta Doğu'daki diğer ülkelerle daha gergin bir dönemin başlayacağının işareti gibi görünüyor. Umarız soğukkanlılığını korurlar ve bu evet. Afrin harekatında bugün Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı Mevlüt Çavuşoğlu'nun. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık, uzlaştık. YPG Münbiç'ten çıkacak açıklamaları vardı. Hı hı. Tillerson'la da ayın 19'unda görüşeceklerini söylemişti Mevlüt evet. Çavuşoğlu. Tabii şok, herkes şok yani. Tillerson'ın kendisi de şokta. Evet. Ama Trump beklenmeyenleri yapan bir adam. Hı hı. Yani böyle deli bir adam yani öyle söyleyeyim. Ne yapacağı sağa sola belli olmayan bir tip. Önümüzdeki günler daha böyle hareketli ve şaşırtıcı gelişmeler olabilir.
Şimdi Tillerson biliyorsun geçtiğimiz günlerde Ankara'yı ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılmıştı. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı bir görüşme de gerçekleştirmişti. Ve bu görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi noktasında önemli kararlar almıştı. 8-9 Mart'ta da Washington'da Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye yetkilileri bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmede de Membiç konusunda bir adım atılması kararı alındığını bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. Ve 19 Mart'ta da Washington'da Çavuşoğlu ile Tillerson bir araya gelecekti. Ve muhtemelen bu görüşmede de Membiç konusunda bir adım atılması gündeme gelecekti. Tabii bu Tillerson'ın görevden alınması 19 Mart'taki görüşmenin yapılıp yapılmayacağını şimdi muallakta bıraktı. Tabii yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun göreve başvurulması için Senato'dan onay alması gerekiyor. Ve bu onay sürecinin de 19 Mart'a kadar tamamlanamayacağı ifade ediliyor.
Öyle görünüyor.
Muhtemelen 19 Mart'ta yapılacak olan bu görüşme ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki görüşme iptal edilecek. İleri bir tarihe ertelenecek. Tabii bu Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan toplantıdan sonra Membiç konusunda sen de biraz önce dikkat çektin. Adım atılması konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edilmişti. Bu konuda nasıl bir gelişme olacak önümüzdeki günlerde onu da hep birlikte göreceğiz.
Yani şunu söyleyeyim ben. Türkiye ile yapılan anlaşma Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı şekliyle Membiç'in neyse YPG'den arındırılması CIA'nin bilgisi dahilinde bilgisi dışında olacak bir şey değil. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar dağınık bir yapı ortaya koyuyor olsa da politikalar bir günde iki günde değişecek. Değişir mi? Yani buna çok emin değilim. Amerika'nın Türkiye ile olan müttefiklik ilişkisinin gözden geçirdiğini ben düşünüyorum. Hı hı. Ama hali hazırda bu anlaşmadan Pompeo'nun haberi yoktu, Trump'ın haberi yoktu demek mümkün değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın haberi olmadan bu tarz bir girişim başlatılamaz. Ve Türkiye ile yeteri kadar ilişkileri gerginken yeniden başa dönülmesini ben pek ihtimal vermiyorum doğrusu. Evet. Yani bunlardan Rex Tillerson'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltelim diye tek başına uygulamaya dönük bir gücü yok. Dolayısıyla yani her ne kadar soru işaretli olsa da ben çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye ilişkin planları çok daha farklı. Hı-hı. Yani ve Amerika'nın 3 günlük 5 günlük plan yapmadığını da biliyoruz. Daha uzun vadeli çalışıyorlar. Şimdi belki Türkiye bu şekliyle memnun edilip yani ben kafamdan geçen senaryoyu aktarıyorum. Türkiye ile ilişkileri bir miktar düzeltip Pompeo'nun gelmesiyle Amerikan yönetimi tümüyle İran'a yönelebilir. Yani İran daha çok düşünmeli bundan sonraki süreci bence. Bir de Türkiye eğer Amerika bu verdiği sözden vazgeçse bile Türkiye zaten kartlarını açtı. Evet. Açık oynuyor yani Türkiye. Sahaya girdi. Afrin'i darmadağın etti. Mehmetçik gerekeni yaptı. Temizledi orayı. Eğer Mümiç sözünden dönerse Amerikan yönetimi, bu sefer de Mümiç'e gireriz. Hı hı. Türkiye zaten elini açık bir şekilde ortaya koydu.
Dün zaten Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bunu net bir şekilde ifade etti. Mümiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşırsak anlaşırız, anlaşamazsak Mümiç'e gireriz. Afrin'de yaptığımızın aynısını Mümiç'te de yaparız dedi. Fatih Atik, Almanya'da camilere ve Türklerin iş yerlerine yönelik saldırılar son zamanlarda oldukça artmaya başladı. Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra bu saldırıların artması dikkat çekiyor. Türkiye bu konudaki net uyarılarını yaptı. Hem Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla hem de Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamayla Almanya'ya sert tepkisini gösterdi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek bu konuda uyarıldı. Ve bugün de Almanya'da Türklerin iş yerlerine yönelik bazı saldırılar olduğu haberleri geliyor. Alman hükümetinin bu konuda tedbir alması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Dün mecliste seçim ittifakı ile ilgili düzenleme kabul edildi. CHP itiraz ediyor bu düzenlemeye. Ne getiriyor bu düzenleme?
Tabii seçim ittifakı şu, her şeyi ortaya koyuyor. Yani siyasi partilerin şu anki mevcut yasalarda ittifak yapmaları yasal olarak mümkün değil. Yasak yani, böyle bir şey yapamazlar. Ama seçim ittifakı düzenlemesi bu sabah mecliste kabul edildi. Artık siyasi partiler açıktan kamuoyuna deklar ederek ittifak yapabilecekler.
Evet.
CHP buna niye karşı, anlamak mümkün değil. CHP daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ile HDP ile ortak aday gösterdiler. Yerel seçimlerde yine MHP ile yer yer HDP ile işbirliği içinde oldular. Yani zaten gizli bir şekilde yapmak zorunda olduğun ve yaptığın ittifakı yasal hale getiriyor bu düzenleme.
Evet.
Neden kaçınıyor, neden gocunuyor ve neden eleştiriyor, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. CHP bence şunu yapıyor. Seçim güvenliği tartışması başlattılar biliyorsun. Bu düzenleme seçimlerin güvenliğini tehlikeye atar diye.
Bu düzenlemedeki itiraz ettikleri en önemli noktalardan birisi
o,
seçim güvenliği tehlikeye düşecek diyorlar.
Bence CHP, sevgili Bilal, yenileceğinin zaten farkında. Yenilmenin gerekçelerini hazırlıyor şimdi. Altyapısını hazırlıyor. Yani seçim güvenliğiyle alakalı zaten getirilen maddeler seçimi güvenli şekilde yapabilmek için. Vatandaşların terör örgütünün baskısından kurtulmasını sağlamak için oy kullanırken. Buna niye itiraz eder CHP, ben anlamıyorum. Ama bana kalırsa yenilgiyi baştan kabul ettiklerinin bir göstergesi. Yarın öbür gün seçimlerde olumsuz sonuç alacaklarını bildikleri için bugünden İşte bu seçimi tartışmalı hale getirip flu alanlar oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden de böyle itirazları tercih ediyorlar.
Şimdi bu düzenleme, ittifak düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda dün gece sabaha kadar yapılan çalışmalarda kabul edildi. Tabii burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sabah erken saatlere kadar görüşmeleri takip etmesi bence önemliydi. MHP lideri olarak MHP sıralarında oturdu ve görüşmeleri takip etti, seçim ittifakı ile ilgili düzenleme görüşmelerini. CHP şuna da itiraz ediyor. Neden bir gecede meclisten geçirildi bu? Bence bu da haksız bir eleştiri. Çünkü meclis çalışmıyor, milletvekili çalışmıyor eleştirileri yapanlara da en güzel cevabı meclis vermiş oldu. İttifakla ilgili bir düzenlemeyi kısa bir sürede Meclis Genel Kurulu'ndan yasa geçirerek hem bu tartışmaların önünü kesmiş oldu hem de milletvekillerinin ve meclisin çalıştığını göstermiş oldu.
İttifak düzenlemesi bir de kapalı kapılar ardında yapılan bir şeydi ki.
Evet.
Yani aylardan beri devam ediyor bunun hazırlıkları.
Evet.
Herkes konuştu, kahvehanelerde, ev sohbetlerine kadar anlatıldı bu iş. Evet. Yani böyle bir gecede geçmesi, konuşulmadığı, tartışılmadığı, böyle jet hızıyla gözlerden kaçırıldığı şeklinde yorumlamak doğru değil.
Tabii. Zaten burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne müracaat hakkı da bulunuyor. Anayasaya aykırı hükümler varsa Anayasa Mahkemesi de gereğini yapar zaten. Ama ben bu düzenlemede anayasaya aykırı hükümler bulunduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu düzenleme seçim güvenliğini sağlamaya yönelik, milli iradenin sandığa doğrudan yansımasını sağlamaya yönelik, bir tek seçmenin oyunun bile heba olmamasını sağlamaya yönelik, bu açıdan çok önemli bir düzenleme olarak görüyorum. Tabii ki seçim güvenliği ile ilgili tartışmalar devam edecek ama ben de aynı kanaatteyim. Cumhuriyet Halk Partisi 2019 seçimlerindeki mağlubiyetine zemin hazırlıyor. Sevgili dinleyiciler, satır arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve sesimizin sizlere ulaşmasında yardımcı olan Nuri Göktaş ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Hoşça kalın.
satır arası.